Ayrım 18 sayfa 109. Fatih Mehmet parantez içinde 1444-1446, 1451-1481. Konstantinopolis'in fethi ve Merkezi İmparatorluğun kuruluşu. İki bağımsız kaynak, Kritovulos ve Taci Beyzade Cafer, İstanbul fethi kararının verildiği toplantıda 2. Mehmet'in şu noktalar üzerinde durduğunu söylerler. Gaza atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir. Memleketimizin tam ortasını işgal eden Bizans, devletimizin düşmanlarını korumakta ve onları bize karşı kışkırtmaktadır. Osmanlı Devleti'nin güvenliği ve geleceği için bu şehrin fethi zorunlu olmuştur. Bu sözler Bayezid'in fetih politikasını yeniden ilan ediyor, İstanbul'un Osmanlı saltanat müdeyilerini barındırarak devleti sık sık iç savaşa sürüklediğini hatırlatıyor, aynı zamanda Haçlı seferlerinin esas kışkırtıcısının Bizans olduğunu belirtmek istiyordu. Gerçekten o zaman nüfusu 40 bini geçmeyen, ticareti tamamıyla Venedik ve Cenevizliler eline geçmiş bulunan bu şehrin doğal sahibi, Anadolu ve Rumeli'de kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğu idi. Bizans'ın 1423'te Selanik gibi İstanbul'u da Batılılara devri teslimi olasılığı uzak değildi. Böyle bir şey, Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir zaman gerçekleşmemesi sonucunu verirdi. Bir kelimeyle İstanbul'un fethi, Osmanlılar için bir ölüm kalım sorunu idi. Dipnot 1, 6 Nisan 29 Mayıs 1453 arasında 54 gün süren İstanbul kuşatması hakkında teferruatlı tasvirler için hala en etraflı eserler A. Pearson, The Destruction of the Greek Empire parantez içinde Londra 1903 ve Agostino Pertusi'nin La Caduta di Constantinopoli parantez içinde Verona 1976 adlı çalışmalarıdır. Fethin ayrıntılarına girmeden şu noktaları eklemek gerektir. Türk karargahında Vezir-i Azam Çandarlı Halil, Batı Hristiyan alemini tahrik etmenin büyük tehlikelerine dikkati çekmekte devam ediyor ve bir uzlaşma tavsiye ediyordu. Buna karşılık Zaganus, Batı devletlerinin birleşemeyeceklerini, bir ordu gönderseler bile Osmanlı kuvvetlerinin üstün olduğunu ve İtalya'dan herhangi bir yardım gelmeden önce şehrin zapt olunabileceğini hararetle savundu. Başarı, işin bir an önce bitirilmesine bağlıydı. Venedik donanması yola çıkmıştı. Macarların Balkanlara girmek için hazırlandıklarına dair haberler geliyordu. Sultan, imparatora yaptığı teslim önerilerinin reddedilmesi üzerine 29 Mayıs'ta genel saldırı ve yağma emri verdi. Zorla, parantez içinde kahren alınan şehrin yağmasına sultan engel olamazdı. Bu şer'i bir kuraldı. Fatih, şehrin boşalmaması için fetihten sonra fidyesini veren veya belli bir zaman içinde kaçtığı yerden geri gelen Rumların şehirde yerleşmesine izin verecektir. Onları bir zaman için vergiden muaf tuttu. Dipnot 2 M. Kritovulos, History of Mehmet the Conqueror, Princeton, çeviren J. T. Riggs, Princeton 1954, sayfa 83. Fethin ertesi günü Vezir-i Azam Çandarlı hemen azil ve tevkif olundu, yerine Zaganuz geçti. Anadolu ve Rumeli'de Merkezi İmparatorluğun kuruluşu. İstanbul'un fethi, 2. Mehmet'i bir anda İslam aleminin en şanlı sultanı durumuna getiriyordu. Mehmet, kendisini artık evrensel bir imparatorluğun, Rum, parantez içinde Roma kaiserlerinin varisi olarak görüyor, mutlak bir iktidar sahibi olduğuna inanıyor, İstanbul'un her bakımdan tekrar bir cihan devleti merkezi haline gelmesini istiyordu. Genç ve muzaffer sultan, 30 yıllık saltanatını bu amacı gerçekleştirmeye harcadı. Kuşkusuz Yıldırım Bayezid'in imparatorluğu çöktükten sonra Osmanlı İmparatorluğunu kesin biçimde yeniden kuran Fatih'tir. O, son derece otoriter bir sultan olarak kendi kişiliğinde klasik Osmanlı padişahını yaratmıştır. Osmanlı Sultanı'nda evrensel egemenlik fikri değişik kaynaklardan gelir. Daha 2. Murat devrinde yazılmış Yazıcızade Ali'nin Selçuknamesinde, Osman Gazi'nin sözde Oğuz Han'ın büyük oğlu Günhan'ın oğlu Kayı soyundan olduğu için uçtaki Türk beyleri tarafından üstün hükümdarlığa seçildiği kaydedilir ve şu iddia eklenir. Günhan'ın vasiyeti, Oğuz Türesi mucibince hanlık ve padişahlık Kayı soyu varken Özge Boy hanlarının soyuna hanlık ve padişahlık değmez. Bu iddianın tarihi kaynağı ne olursa olsun, Osmanlı Hanedanı egemenliğini meşrulaştırmak ve özellikle Timur ve oğullarının himaye ve üstünlük iddialarına karşı çıkmak için bu görüşü benimsemiş, 2. Murat'tan başlayarak paralarda ve silahlarda Kayı boyu damgası kullanılmıştır. Fakat aynı zamanda egemenliğin kaynağı hakkında İslami kavramda kuvvetle benimsenmiştir. Sözde bir gaza başarısı üzerine Selçuklu Sultanı Osman'a beylik tevcih etmiş ve bu beyliğe ait sembolleri göndermiştir. Parantez içinde Selçuklu Sultanı kendisi de bu otoriteyi Bağdat halifesinden almaktaydı. Evrensel otoritesini İslami gazi sıfatına dayandırmak konusunda bizzat Fatih'in ne kadar ileri gittiğini yukarıda işaret etmiştik. İstanbul fethiyle beraber Fatih üçüncü bir geleneği de benimsemiştir. Gerek Türk gerekse Bizans geleneğine göre hanlığın veya imparatorluğun merkezine fiilen sahip olan kişi, imparatorluğun da haklı sahibidir. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra kendisini Roma İmparatoru'nun tek meşru varisi saydı. Fatih'in Rum ve İtalyan nedimlerine eski tarihleri okutarak bu kavram hakkında fikir edindiğini biliyoruz. 1466'da G. Trapezuntios Fatih'e şöyle hitap ediyordu. Kimse şüphe etmez ki sen Romalılar imparatorusun. İmparatorluk merkezini hukuken elinde tutan kimse imparatordur ve Roma İmparatorluğu'nun merkezi de İstanbul'dur. Aynı tarihte J. Langushi'ye göre, parantez içinde Fatih'in iddiasınca, dünyada bir tek imparatorluk, bir tek iman ve bir tek hükümdarlık olmalıymış. Bu birliği kurmak için de dünyada İstanbul'dan daha layık bir yer yok imiş. Bu şehir sayesinde Hristiyan dünyasını hükmü altına alabilirmiş. Bu sonuncu cümle Fatih'in Kaiserlik geleneğini nasıl bir anlayışla benimsediğini açıklar. O bu sıfatı siyasi bir araç, fetihleri için meşru bir hareket noktası sayıyordu. O hanlık, gazilik ve kaiserlikte her üçünde de evrensel hakimiyetin yolunu görmekteydi. Çağdaşı Kemal Paşazade, tedbir-i cihangirlik zikrindeydi diye Fatih'in gerçek emelini açıklar. Fatih aynı amaçla Rum Ortodoks Patriğini, Ermeni Patriğini İstanbul'da payitahtında yerleştiriyor. 1456 tarihinde Amurutses'e bir dünya haritası yaptırıyordu. Özetle Fatih kendi şahsında Türk, İslam ve Bizans geleneklerini bağdaştırarak klasik Osmanlı padişahını yaratıyordu. İlk hedefinin Roma İmparatorluğunu kendi hükmü altında yeniden canlandırmak olduğu, onun fetih planlarından açıkça bellidir. İlkin, o bilinçli olarak Bizans tahtına hak iddia edebilecek bütün hanedanları ortadan kaldırdı. Kemal Paşazade'ye göre Fatih, Urum sınıfında Tekfur adına bir adam bırakmamaya çalıştı. Bu amaçla Trabzon Rum İmparatorluğunu, Mora'da Paleologlardan olan iki despotu ve Paleologlar ile akrabalığı bulunan Cenevizli Gattilusi ailesini bertaraf etti. Tuna güneyindeki bütün Balkan Yarımadası'nı doğrudan doğruya egemenliği altına sokarak buradaki hanedanları ortadan kaldırmaya çalıştı. Deniz kıyısındaki kalelerden, Mora'dan, Arnavutluk'tan ve Ege Adalarından Venediklileri atmak için seferleri aynı amaçla yapmıştır. Nihayet, vaktiyle Bizans'a bağlı olan Kırım'ın güney sahilindeki limanları, parantez içinde 1475, ve Güney İtalya'yı işgal etmesi, parantez içinde 1480, bu bakımdan dikkate değer. Balkanlarda tam egemenlik girişimi, Fatih'i Tuna üzerinde Macaristan'la, Arnavutluk ve Yunanistan kıyıları ile, Ege Denizi'nde Venedik'le karşı karşıya getirecektir. Papalık, bu mücadelenin Hristiyan dünyası ve özellikle İtalya için sonuçlarını göz önünde tutarak, Avrupa'yı bir Haçlı seferinde bu iki devletin yanında mücadeleye sürüklemeye çalışacaktır. Bu siyasi program Fatih'in eski bir İslami unvana yeni bir anlam katarak kullanmasında görülür. O Sultanül Bahrain ve Hakanül Bahrain yani Anadolu ve Rumeli ile Karadeniz ve Akdeniz'in hakimi olmak iddiasındadır. Öte taraftan Fatih, atası Yıldırım Bayezid ve II. Murat devrinde Osmanlı egemenliği altına girmiş bütün yerler üzerinde egemenlik iddia edecektir. Fatih ve Venedik, 1463'te çatışma kaçınılmaz bir hal alıncaya kadar savaştan kaçındılar. Fatih denizde zayıf olduğunu biliyordu. Venedik de Fatih'le 1454'te yaptığı antlaşma ile ticaret için elverişli koşullar elde etmişti. Ticaret serbestisi bağışlanmış, giriş ve çıkış gümrük vergisi ancak %2 olarak tespit olunmuş, Venediklilerin haklarını korumak üzere İstanbul'da bir balyozun sürekli yerleşmesine izin verilmişti. Adalarda ve Kırım'da Cenevizlilere de haraç ödemek, yani Osmanlı yüksek egemenliğini tanımak şartı ile ticaret serbestisi verilmişti. Fatih, ülkesi ve devlet hazinesi için Batı ticaretinin hayati önemini hakkıyla takdir etmekteydi. 1463'te Venedik'le bozuştuğu zaman Batı ticaretini idame için Floransalıları teşvik edecektir. Fatih 1454-1463 yılları arasında Balkan egemenliği için en gerekli saydığı sorunları ele aldı. Kuzeyde 1444'te canlandırılan Sırp despotluğu, Morava Vadisi'nde Balkanların kalbine doğru Macar nüfuzunun sarkmasını sağlayan bir gedik teşkil ediyordu. Güneyde Mora Yarımadası Venedik eline düşebilirdi. 1454 ve 1455'te Sırbistan'ı iki seferle devlete daha sıkı bağlarla bağladı. Fakat Belgrad Kalesi önünde Macarlara karşı muvaffak olamadı. Parantez içinde 1456. 1458'de Despot Brankoviç'in ölümü üzerine Sırbistan yeniden Macarlarla Osmanlılar arasında bir mücadele konusu oldu. Memlekette her iki tarafı tutan partiler vardı. 1456 ve 1459'da iki sefer sonunda despotluk tamamıyla işgal ve Osmanlı Devleti'ne ilhak olundu. Osmanlılar yerli askeri sınıfının önemli bir bölümünü kendi askeri kadrolarına aldılar ve yerli vergi kanunlarını yerinde bıraktılar. 1458'e doğru Mora'da despotlardan Demetrios, Osmanlı himayesini, Thomas ise Venedik himayesini sağlayarak şiddetli bir mücadeleye girdiler. O yıl ve 1460'ta yapılan iki seferle Fatih Mora'yı işgal etti. Fakat denizden desteklenen Sarp yerlerde inşa edilmiş Nauplia, Modon, Koron gibi kalelerde Venedikliler tutundular. 1463'te yerli Rumlar Argos'u Osmanlılara teslim edince saldırıya geçtiler. Korint Berzahı'nı tutarak Yarımada'yı ele geçirdiler. Bu durum üzerine savaş ilanı olundu. 1463-1479 Venedik Harbi Fatih için büyük bunalımlar doğurmuştur. 1463 yılında Bosna işgali Macaristan ile savaşı alevlendirmiş, Macarlar Kuzey Bosna'da Yayçe'de yerleşmişler, Venedik'le ittifak etmişlerdir. Müttefikler Arnavutluğun kuzeyinde 1443'ten beri isyan halinde bulunan İskender Bey'i kışkırttılar. Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan ile Venedik arasında ittifak için elçiler gitti geldi. 1464'te Papa II. Pius, Avrupa Haçlı orduları için Ancona'yı toplanma yeri olarak tespit etti ve ertesi sene buraya bizzat gitti. Müttefikler Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için şimdi aralarında projeler bile yapmaktaydılar. Venedik donanması Çanakkale Boğazı dışında dolaşıyordu. Fatih bu büyük tehlike karşısında olağanüstü önlemler aldı. Deniz üssü Gelibolu'yu kurmak için Çanakkale Boğazı'nda karşılıklı iki kuvvetli kale, Kilidülbahr ve Kale-i Sultaniye, parantez içinde Çanakkale'yi yaptırdı. Parantez içinde 1463-64 kışı. İstanbul'da Kadırga Limanı'nda yeni bir tersane kurdurdu ve donanmayı kuvvetlendirdi. Mahmut Paşa'yı güçlü bir ordu ile Mora'ya gönderdi. Mora geri alındı. Fatih bizzat Arnavutluğa iki sefer yaptı. Parantez içinde 1466 ve 1467. Fatih için bu savaş sırasında en çetin bunalım Anadolu'da Karamanoğulları yüzünden patlak vermiştir. Karamanoğulları arasında taht mücadelesi Mehmet ile Doğu Anadolu'da Türkmen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı karşı karşıya getirdi. Fatih nihayet Karaman ülkesini Osmanlı ülkesine kattı. Parantez içinde 1468. Fakat Toros dağlarında savaşçı Türkmen kabileleri Karamanoğulları idaresinde savaşa devam ettiler. 1471'de İran'ın da hakimi olan Uzun Hasan, Orta Anadolu işlerine karışıyor, Timur'un siyasetini izliyor, Osmanlılara karşı Anadolu beylerini himaye altına almaya çalışıyordu. Fatih'in kovduğu beyler, bu arada İsfendiyaroğlu, Germiyanoğlu, onun yanına sığınmışlardı. 1472'de Venedik, Kıbrıs, Rodos şövalyeleri ve Uzun Hasan arasında bir ittifak kuruldu. Uzun Hasan, Akdeniz kıyılarına 30 bin kişilik bir kuvvet yollayacak, Venedikliler de buraya ateşli silahlarla donatılmış bir kuvvet göndererek onunla birleşeceklerdi. 1472'de Uzun Hasan Tokat'ı baskınla yağma ve tahrip etti. Karaman Akkoyunlu ordusu Akşehir'e kadar sokuldu. Her şeyin tehlikeye girdiğini gören Fatih, bütün güçlerini seferber ederek ertesi sene Uzun Hasan üzerine yürüdü. Ordusu 100 bin kişi tahmin olunuyordu. Doğu Anadolu'da başkent, parantez içinde Otluk Bili mevkiinde, düşmanı tam bir bozguna uğrattı. Bu zafer Fatih için en tehlikeli bunalımı bertaraf etmiş oluyordu. Uzun Hasan Karahisar Kalesi'ni bırakarak ve bir daha Osmanlı topraklarına saldırmayacağına yemin ederek barış antlaşması yaptı. Bununla beraber kendisine savaş için teşvik eden Venedik elçilerini sarayına kabul ediyordu. Bunun üzerine Fatih, Timur'un torunu Hüseyin Baykara'ya elçi göndererek Uzun Hasan'a iki taraftan hücum önerisinde bulundu. Bu sırada Gedik Ahmet Paşa, Torosları ve Akdeniz kıyılarını işgal ederek Karaman ili fethini tamamladı. Parantez içinde 1474. 1466-1470 arasında Karamanoğullarını ve daha doğuda Dulgadır, parantez içinde Zulkadiriye, Türkmen beyliğini himaye eden Memluklarla Osmanlılar sınırdaş olmuşlardı. Yıldırım Bayezid zamanından beri Karamanoğullarına karşı Osmanlıların müttefiki olan Dulgadır oğulları üzerinde nüfus mücadelesi, daha bu devirde İslam dünyasının bu iki büyük devletini, Osmanlıları ve Memlukları harbin kenarına kadar getirdi. Mücadele 2. Bayezid zamanında patlak verecektir. Parantez içinde 1485-1491 savaşı. Orta Anadolu sorununu böylece çözümleyerek Toros dağlarına kadar ilerleyen Fatih, şimdi Venedik'le mücadeleyi daha sıkı biçimde ele aldı. Arnavutluk'ta Venedik elindeki İşkodra'yı şiddetle muhasara etti. Parantez içinde 1474-1478. Nihayet Osmanlı akıncıları İsonzo'yu aşarak Venedik karşısında göründüler. Venedik barışa yanaştı. Yapılan antlaşmaya göre İşkodra, Akçahisar, parantez içinde Kruye, Limni ve Agriboz adaları Osmanlılara terk olunuyor ve Venedik ayrıca her yıl 10 bin altın ödemeyi kabul ediyordu. Venediklilere ticaret serbestliği eskisi gibi tanınmıştı. Venedik, yarımadada Lepanto, Koron, Modon kalelerini elinde tutuyordu. Akdeniz'in büyük deniz devletlerini barışa zorlayan Fatih, şimdi Osmanlı donanmasına iki büyük hedef gösterdi. Akdeniz'in kapısı olan Rodos'un fethi ve iç koşulları o zaman bir istilaya elverişli görünen İtalya'nın istilası. 1480'de Mesih Paşa Rodos'a çıkarma yaparken, büyük asker Gedik Ahmet Paşa Otranto'ya çıktı. Mesih yenildi. Fakat Gedik Ahmet Otranto'yu aldı. Parantez içinde 11 Ağustos 1480 ve içine asker yerleştirdi. İtalya'da bir köprü başı kurulmuştu. Gedik Ahmet ertesi yıl İtalya'ya yapacağı büyük ölçüde fütuhat için ordusunu toplamak üzere Arnavutluğa geri döndü. Papa Roma'dan Fransa'ya sığınmak için hazırlık yapıyordu. Fatih, Karadeniz'deki Ceneviz kolonilerini de ilkin haraca bağladı, sonra birer birer işgal etti. Parantez içinde 1459'da Amasra, 1461'de Sinop ve Trabzon, 1475 Kefe ve Sudak. Bogdan'ı haraca bağladı. Parantez içinde 5 Ekim 1455. En önemlisi Altın Ordu'ya karşı himaye ettiği Kırım kabile aristokrasisinin işbirliği sayesinde Kırım Hanlığı'nı Osmanlı tabiliği altına soktu. Parantez içinde 1475. Böylece Boğazların hakimi olarak Karadeniz'i bir Osmanlı gölü haline getirmiş oluyordu. 1481 baharında 49 yaşında öldüğü zaman Mısır, İtalya ve Akdeniz seferleri yarım kalmıştı. Fakat yakını ve çağdaş tarihçi Hamza Beyoğlu Tursun Bey'in bile aşırı bulduğu gaza faaliyetine hiç ara vermeden 30 sene içinde iki denizin ve iki karanın hakimi olmuş, Anadolu ve Rumeli'de 400 yıl sarsılmayan Osmanlı İmparatorluğu'nun esas çekirdeğini vücuda getirmişti.